Ayrım 8. Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 63. 13. Herkes savaş derdine düşmüş, Loksandra'nın derdini unutmuştu. Artık başını dinleyebiliyordu. O devirde milletin politikayla pek ilgisi yoktu. Ne savaşlar olup bitmiş, kimsenin haberi olmamıştı. İşte Kırım Savaşı. Neymiş diyorlar, savaş mı? Neredeymiş bu savaş? Bize zararı olacak mı, olmayacak mı? Zararı olmayacaksa Allah'a şükür. Zararı olacaksa koru İstanbul'u Panayamu. Sultan'a koş bir mum yak. Girit'te çıkan ayaklanmadan ve Osmanlı Devleti'nin bu isyanı binbir güçlükle bastırabildiğinden kimin haberi olmuştu? Sultan Aziz'in alaşağı edildiğini ve sonra öldürüldüğünü Loksandra şans eseri öğrenmişti. Bir akşam yemekten sonra Dimitro'nun canı alt odadaki masanın üzerinde duran toprak vazo içindeki sigaralardan içmek istemişti. Loksandracığım dedi, Sultan Hamit'in kafasından bana bir cigara getir de yakayım. Vazo insan kafası biçimindeydi. Loksandra, Sultan Aziz'in kafasından demek istiyorsun, dedi. Dimitro, sus yavaş konuş diyerek ona, Sultan Aziz'in artık kafası olmadığını, çünkü kafasının kesildiğini, dedikoduya bakılırsa onun yerine geçen Sultan Murat'ın delirdiğini, ister inan ister inanma, şimdiki sultanın ise Murat'ın erkek kardeşi Abdülhamit olduğunu anlatıyordu. Loksandra bedduayı basıyor. Sus bre, delirdin mi böyle bağırıyorsun? Milletin İstanbul'da politikaya aldırdığı yoktu, çünkü sultanlar öyle de olsa böyle de olsa istediklerini yapıyor, millete sormuyorlardı. Rumlar oldukça imtiyaz sahibiydiler. Bir yanda Rusya'nın ve Glaston'un yardımlarıyla, öbür yanda kendi beceriklilikleriyle normal bir hayat sürüyorlar, toprağı işliyor ve zenginleştiriyorlardı. Askerlik yapmıyorlardı, çünkü Türkler onların eline silah vermekten çekiniyorlardı. Birkaç kuruş verip askerlikten kurtuluyorlardı. Ülkenin iç bölgelerine pek gidip gelmedikleri, Türklerle alışverişleri olmadığı ve rüşvet vermesini bilmedikleri için işleri yolunda gidiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, Abdülhamit'in baskı yönetimi altında Türklerin Rumlardan daha çok özgürlüğe sahip oldukları söylenemezdi. Bu yüzden bütün azınlıklar birbirleriyle uyum içinde yaşıyorlardı. Kafalarını kızdıran ve onları kışkırtan olmadığı sürece, Loksandra'nın fukara yumurtacı ve ağırbaşlı bekçiyle paylaşamayacağı ne vardı? Ve işte böyle, o devirde yılın en önemli olayları politikayla değil, evlilik, doğum, deprem ve kimi kez de falanca Morfistan ile ilgili olaylardı. Nedense o yıl imzalanan Ay Stefano Anlaşması, Loksandra'nın aklına takılıp kalmıştı. Çünkü Kaptan Gikas'ın ona Odessa'dan getirmiş olduğu semaveri yerinden indirmiş, parlatmış ve hazır hale getirmişti. Bilemezsin ki, bakarsın Ruslar Bakırköy'e giriverirler, adamlara bir çayda mı pişirmesin, bir buyurunda mı demesin. 1878'de imzalanan bu anlaşma Kilyon'un da aklına çakılıp kalmıştı, çünkü ilk Rus kıçını o zaman görmüştü. Kilyo bir gün Hariklo, Ploplo, Sofia ve birkaç kız arkadaşı ile birlikte hem gezmek hem de kara hindiba toplamak için çayıra gitmişti. Bir ara yerde gördüğü bir deniz kabuğunu almak için eğilince karşısındaki çalılığın ardında çömelmiş bir Rus eri gördü. Yüzü görünmüyordu ama kıçı ortadaydı. Ah, bu ne beyazlıktı, ne tazelikti, francala gibiydi. Kilyo önde, öbür kızlar arkasında soluk soluğa eve döndüklerinde bu Rus kıçının güzelliğini ve beyazlığını anlatacak söz bulamamışlardı. Bunlar bir yana, 1878 yılı başka bir olay yüzünden bütün aile bireyleri için unutulmaz bir yıl oldu. Bu olayın nedeni öylesine önemliydi ki, kişinin ona özel bir anlam vermesi gerekir. Aylardan Şubat idi, Paskalya'dan önceki hafta. Loksandra börek pişirmişti, unutulmayacak bir gün. Birlikte Apokriya, Ortodoks Hristiyanların karnavalı. Yapmak üzere Elengaki kızları alıp bir gün öncesinden çıkıp gelmişti. Öğleyin etli bulamaçla börek yediler. Loksandra başka mezelerde hazırlamış, tavuk göğsü yapmıştı. Yemekten sonra Loksandra ile Elengaki uçkurlarını çözüp alt odada minderi yere serdiler. Pabuçlarını da çıkardılar. Biri minderin bir ucuna, öbürü öbür ucuna uzandılar. Kediler de gelip aralarına çöreklendiler. Birinin adı Sipka, ötekinin Russo idi. Sipka küçük siyah bir sokak kedisi, Russo ise alaca benekliydi. Kış geceleri gezip dolaşmaktan ve yorgunluktan bitkin bir haldeydiler. Dimitro yukarıya çalışma odasına çekilmişti. Kızlar yemek odasında kalmışlardı. Elengaki kedilere bakarak dedi. Haydi kanepeye. O anda Kalipso'yu hatırladı. Acaba ne olmuştu bu hayvana? Yaşıyor muydu, ölmüş müydü? Ah, Allah kahretsin de onu çalanları. Loksandra bu yüzden Rusların gelmiş olmasına bayağı seviniyordu. Canım sus, öyle söz etme. Loksandra, haydi oradan be, dedi. Neden korkuyorsun? Ruslar Ay Stefano'da oldukça Türkler bize ne yapabilirler? Söz sözü açtı ve konuşma politikaya geldi. Elengaki, Sultan Aziz'i hangi yıl alaşağı etmişlerdi diye sordu. Kalipso o zaman daha küçüktü. Ne küçüğü be, Kalipso o zamanlar çalınmıştı. Sultan Aziz çok daha sonra alaşağı edildi. Dışarıda kar yağıyordu ve camlar büyük mangalın sıcaklığı ile buğulanmıştı. Loksandra, ah diye esnedi ve o anda sağ gözü atmaya başladı. Attı, attı, attı. Birini görecekti anlaşılan. O sırada Tarnana odaya girdi. Adamın biri avluya girerek camı çalmıştı. Korktuğu için Tarnana camı açamamıştı. Ne adamı more? Kalpaklı biri. Ne kalpaklısı? Ne istiyormuş sormadın mı? Otur sen, ben gidip bakayım neymiş. Zaten mutfağa inip helva pişirmesi gerekiyordu. Erkenden Tarnana'ya bademleri soydurtmuş, sütü kaynattırmıştı. Mutfağa girerken, sallanıp durma, tereyağını tencereyle ateşe koy, irmiği kavurmaya başla, dedi ve kapıyı açmaya gitti. Kapıyı açınca karşısında başı kapıya değen iri yarı bir adam gördü. Başında Rus kalpağı vardı ve paltosunun yakalarını kaldırmıştı. Omzunda uzun bir denizci torbası vardı ve sol elinde kafesi içinde bir papağan tutuyordu. Loksandra, Mavnalardan gelen biri olacak. Belki Theodora bize bir şeyler gönderdi. Kapıyı ardına kadar açarak adama içeri girmesini söyledi. Ama adam girmedi, gülüp duruyordu. Loksandra, gir canım dedi ve birden kendisine Neneka dendiğini duydu. Baştan sesin papağandan geldiğini sandı. Yabancıyı iyice bir süzdü. Bah! Gözlerinden tanıdı. Epaminon da idi karşısında duran. Az kaldı bayılacaktı. Dizlerinin bağı çözüldü. Takma dişleri gevşedi. Gözleri kararır gibi oldu. Çenesi titremeye başladı. Yüreği hoplamıştı ve duygularını gizlemek için olacak. Eli kendiliğinden havaya kalktı ve seni gidi der gibisinden işaretler yaptı. Nah, canın çıkmasın emi Allah'ın delisi dedi ve onun boynuna sarıldı. Papağan, dudu, dudu diye ötüyordu. Ürken kediler ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını bilemiyorlardı. Tabanları mı yağlasınlardı, yoksa kafesin üzerine mi atılsınlardı? Tarnana helvayı yakmıştı. Sonra mendiller ortaya çıktı, bunlar çekildi, gözler silindi, sırtlar okşandı ve en sonunda hepsi birden gülmeye başladılar. Beklenmedik bir anda ev neşe dolmuştu. Bu neşeyi Epaminon da mutfağın kapısından sokmuş, üst kata, daha üst kata ve sonra sofaya kadar getirmiş, ev tümüyle mutluluk dolmuştu. Epaminon da öyle biriydi. Girdiği her yere neşesinde birlikte götürürdü. O gitti mi ev boşalır, uyuşurdu. Onlara armağan getirmişti. Taşlar üzerine yapıştırılmış süngerler getirmişti. Yelkenleri ve direkleriyle şişe içine yerleştirilmiş gemi maketleri getirmişti. Üstleri yaldızla yapılmış çıplak kadın resimleriyle süslü, Çin işi siyah kutular getirmişti. Dimitra'ya İran'dan bir nargile, Loksandra'ya Brezilya'dan küfreden ama İspanyolca küfreden bir papağan getirmişti. Loksandra gözlerini silerek, ''Sen otur, ben gidip babana haber vereyim de giyinsin.'' dedi. Yüreğine inmesindi. Gitmesine fırsat kalmadı çünkü Elengaki helvanın kokusunu almış, ne olup bittiğini görmek için mutfağa inmişti. Epaminon dayı tanır tanımaz bir çığlık atmış, onun çığlığını duyan kızları ve kızların çığlığını duyan Dimitro koşup gelmişlerdi. Dimitro giyinip hazırlanmadan geldiği için kayıp oğlun eve dönüşü gözyaşları yerine bayram sevinci içinde kutlandı. Ocağa hemen yeni helva kondu, raftan toprak kaplar indirildi, kavanozlar açıldı. Yediler, içtiler, neşelendiler. Epaminon da yemekten sonra gençleri başına topladı ve onları Apokriya için giydirip boyamaya başladı. Kilio'yu mihraca yaptı. Efterpi'yi Arap kadını kılığına soktu. Tarnana'yı çocuk dadısına benzetti. Ona sultananın elbiselerini giydirdi, göğsüne kıyma et doldurdu ve Russo'yu bir beze sararak çocuk gibi kucağına verdi. Tarnana göğsünü açtı ve Russo'yu süt yerine etle emzirmeye başladı. Gömleğine et ve yağ bulaştırıldığını gören sultana, Tarnana'nın üzerine yürüdü. İçeride öylesine patırtı gürültü yapılıyor, öylesine kahkahalar atılıyordu ki karşı evde oturan berberleri meraklanmış, neler olup bittiğini görmek için çıkıp gelmişti. Ay Stefano anlaşmasının imzalandığını işte o akşam berberden duymuşlardı. Loksandra, "İyiliğimize mi bu anlaşma, kötülüğümüze mi?" diye sordu. Dimitro, "İyiliğimize," dedi. "Öyleyse buyursunlar Ruslar." Sonra da yerinden kalkarak ayva tatlısı çıkarmak için büfeyi açmak istedi ve büfenin önünde oturmakta olan Epaminonda'ya, "Çek şu koca ayaklarını moray," dedi. Sonra da şefkatle saçlarını okşadı. Ertesi gün Epaminonda'nın dönmüş olduğunu doğuya batıya ilan etmesi için Kona Anika'nın torunu Tek Gogovi'yi Tek Taşak demek erkenden yola çıkardı. Ve akrabalar toplanmaya başladılar. Ev iki gün doldu taştı. Yalnız Teodoro, Alekaki ve Bebeka gelmemişlerdi. Alekaki ile Bebeka haydi neyse okulları vardı ama Teodoro, Dimitro elinde Teodoro'nun mektubu odaya girdi ve titrek bir sesle okumaya başladı. Dudaklarında bir acılık vardı. Barba Grigori, Loksandra'nın kulağına eğilerek ne diyor diye sordu. Loksandra, anlamadım ki dedi. Gözlerinde huzursuzluk okunuyordu. Bir Dimitro'ya bir Epaminonda'ya bakıyordu. Ne diyor Dimitro? Açıkla biraz da ne dediğini anlayalım. Dimitro kuru kuru öksürerek hastaymış dedi. Hepsi susarak bakıştılar. Epaminonda ayağa kalktı. Hastaysa saygılarımla diyerek mi bildirmesi gerek? Dimitro, he dedi. Epaminonda yeniden, saygılarımla ya ne gerek? Dedi ve kızgın adımlarla odada bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Elengaki bir kahkaha attı. Hüseyin kaşığında Ali şaşırdı. Canım, Teodoro'nun saygılarımla demesi seni neden rahatsız ediyor? Bütün mektuplar böyle biter. Saygılarımla, Costa. Saygılarımla, Pavlo. Öyle değil mi, Dimitro? Dimitro, gerçekten öyle dedi. Epaminonda, ben ona söyleyeceklerimi bilirim dedi ve başıyla Kilio'ya gel işareti yaptı. Gel, yukarı çıkalım. Kolundan çekerek ona iyi yazı yazmasını bilip bilmediğini sordu. Teodoro için bir mektup yazdırmak istiyordu ona. Loksandra'nın göğsü bir inip bir çıkıyordu. Ne var canım, ne oluyor, onu nereye götürüyorsun? Bir şey yok, otur oturduğun yerde ve işleri daha kötüleştirme. Epaminonda'nın Teodoro için yazdırdığı mektup. Bakırköy, 23 Şubat 1878. Ekselans, selam. Mektubunuzu aldık ve gördük ki bize saygılarınızı sunmuşsunuz. Bizi soracak olursanız biz de size saygılarımızı sunarız. Özellikle ben size saygılarımı sunuyorum çünkü siz eşeksiniz. Yine saygılarımla bildiririm ki siz para kazanmaya doymadan şişen bir domuzsunuz. Sana ve kısrak karına saygılarımı sunarım. Epaminonda. Bakırköy'de canı sıkılan Kilio bir eğlenti bulmuştu. Hemen giyinip Tek Gogovi'yi aramaya çıktı. Hemen şimdi. Kuş gibi uçacak ve bu mektubu Teodora'ya götüreceksin. Zahmetin için al sana bir meci diye. Kilio'nun incecik vücuduna baktıkça ağzı sulanan Tek Gogovi, hi hi hi yaptı. Kilio'nun gözüne girmek sevdasıyla Teodora'yı yazıhanesinde bulamayan Tek Gogovi, mektubu eve götürüp karısı Camille'ye veriyor. Camille odacı kızı çağırıp mektubu ona okutunca öyle sinirlendi ki hemen safra kesesi tuttu, kocası ve Dimi ile birlikte Baden Baden'e gitmek zorunda kaldı. Çünkü ne olursa olsun, Loksandra'nın bu hastalığa birebir dediği ayazma suyundan içmek istemiyordu. Saraybosna suikasti gibi bu mektupta dünyayı altüst etmeye yetmişti. Bütün ev ikiye ayrılmıştı. Teodoro'yu tutanlar ve Epaminonda'ya yan çıkanlar. Epaminonda'yı tutanlar, Teodoro ile her ilişkiyi kestiler. Aman eksik olsun, kendini beğenmiş. Çok mu lazım bize? Loksandra'nın altınları yeter. Epaminonda'nın yandaşları çoğunluktaydı. Teodoro'ya yalnız Aleko ile Elengaki'nin Bebekası sadık kalmışlardı. Agato ise zor bir durumdaydı çünkü kocası Manolio, Teodoro'nun yanında çalışıyordu. Ama çoktandır fırsat kollamakta olan Manolio, işine boş verip aldı sazı eline, verdi veriştirdi. Bu arada iki çocuk Dimitraki ile Thanasio'yu yapmış olan Agato, başlangıçta çok korkmuştu ama için için seviniyordu. Haydi canım, Allah büyüktür, zengin olan kim Manolio'cuğum? Azla yetinenler değil mi? İyi benzettin o burnu büyüğü ve edepsiz karısını. Zamanla aile içindeki bu ayrılık uçurum haline aldı. Loksandra bir ayağı orada, bir ayağı burada apışıp kalmıştı. Rodos heykeli, Güneş tanrısı Helios'u temsil eden bu heykel, İsa'dan önce 280'de tamamlanmış, 33 metre yüksekliğinde olup bacakları arasından gemiler geçermiş. Bugün izi yok. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilir. Gibi. Ağlayarak, aramıza ayrılık zehri ekiyorlar diyordu. Bizi darmadağın ediyorlar. Şimdi ne yapacağım ben? Teodoro krediyi kesmişti. Ortalığı nasıl yatıştıracaktı? Olan oldu nene. Ama bu oyuna bir son vermek gerek. Sen harçlığını alacaksın. Rahat yaşaman için gerekli parayı da vereceğim. Bu tembel köpeklere artık bir kuruş vermiyorum. Çalışıp benim gibi başarılı olsalardı. Diyerek ona doğada da durumun böyle olduğunu, çalışanın yaşamını sürdürdüğünü, çalışmayanın battığını açıklamıştı Teodoro. İşte böyle nene Kamu, sözlerime sıkılma. Bilmez misin atasözünü? Büyük balık küçük balığı yutar diye. Doğanın düzenine karşı mı çıkalım? Loksandra gözlerini sildi. İyi be çocuğum ama balık mıyız biz? Kendi insanlarının acı çekmesine seyirci kalabilir misin? Yorgo'nun evini Taksim'den Papaz Köprüsü'ne taşımasına ve Aspasya'nın saçını başını yolarak ağlamasına seyirci kalamamıştı Loksandra. Yorgo'nun mağazası kapanacaktı çünkü yanı başında her yerde görülen o dev gibi beton mağazalardan yapılıyordu. Gitmişti Yorgo'nun mağazası, yanında yükselen deve yenilmişti. Umutsuzluk içinde olan Loksandra, Meryem Ana'nın ikonasına koştu. Koştu ve borç istedi ondan. Meryem Ana'dan ona vermiş olduğu ana yadigarı yüzüğü geri vermesini rica etti. Satarak eline geçen parayla Yorgo'ya içinde bulunduğu acıklı durumdan kurtulabilmesi için yardım etmek istediğini söyledi. Gelecek ay Theodora'dan ev parasını alır almaz yüzüğü geri getirip yerine koyacaktı. Panaya ile olan ilişkileri şimdi öylesine ilerlemişti ki bu büyük bir mesele değildi. Panaya onun can yoldaşı, tek tesellisiydi. Panayamu Teodora'ya malum etti, bu ay bana daha çok para versin. Yüzüğünü getirip yeniden asabileyim. Panayamu yarın yağmur yağmasın, çamaşır yıkayacağım. Ama yağmur yağınca sinirlenirdi. Aman artık Panayamu, senden çok şey mi istedim ki duamı geri çeviriyorsun? Epaminonda için etmiş olduğu duaları Panay'a kabul etmişti. Rusya'ya sefer yapan bir gemide çalıştığı için şimdi sık sık İstanbul'a geliyordu. Epaminonda'nın her gelişinde Loksandra birkaç gün içinde olsa dertlerini unutuyordu. Büyük önlüğünü takıyor, onun dönüşünü kutlama hazırlıklarına girişiyor ve eğlenti başlıyordu. Tarnana limon kabuğu ve kum ile tencereleri ovuyordu. Hele bir keresinde tencere öyle kötü yanmıştı ki Tarnana illallah demeye başlayınca tencereyi atmak zorunda kalmışlardı. Tencerenin yanmasına kuvvet macunu pişirmeye kalkan Epaminon da sebep olmuştu. Kuvvet macunu cinsel güçsüzlüğe iyi gelen bir ilaçtı. Bu ilacın formülünü Epaminon da İranlı mı Çinli mi ne bir Lostroma'dan almıştı. Ama ilacı yılda bir defa hazırlayıp çaba olarak dağıtıncaya dair Lostroma'ya söz vermişti. Kim bilir neden? Belki de Afrodit'e bir çeşit adaktı bu. Epaminon da bir gün mutfağa inmişti. Büyük ocağı yakmalarını istedi. Loksandra tatlı pişirmek istiyor olsa gerek diyerek ocağı yaktı. Ama mutfaktan baharat kokuları gelmeye başlayınca ve Epaminon da ne pişirmekte olduğunu ve pişirmekte olduğu macunun ne işe yaradığını açıklayınca Loksandra mutfaktaki büyük bıçağı kaptığı gibi onu kovalamaya başladı. İşte tencere o gün yanmıştı. Ay Stefano anlaşmasının imzalanmasından 5-6 ay kadar sonraydı. 8. ayrımın sonu sayfa 74.